Yeni Gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan Yeni Gün programından merhaba. Türkiye'de saatimiz 9.04'ü gösteriyor. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Eda Kotanoğlu birlikte hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyenlerimize güzel, mutlu bir gün diliyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatıyoruz. 090-312-463-34-19 ve yine 090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi Yeni Gün programına bugün de gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından Ankara gündemini soracağız TRT muhabirine. Saat 9.30 sularındaysa bir telefon bağlantımız olacak. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'yla gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ve programımızın son bölümünde ise akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile bir telefon bağlantımız olacak. Ona da dünyadaki gelişmeleri soracağız. Yeni gün başlıyor. İlk gazetemiz Sabah gazetesi bugün. Hemen bakalım manşetine. Şöyle yazıyor: faizler indi, konut satışı 14 kat arttı. Hemen bakalım ayrıntılarına. Pandeminin etkisiyle düşen konut satışları kamu bankalarının faiz indirimiyle uçuşa geçti. Haziran ayında 93.704 konut satılmış. Bankaların 1 Haziran itibariyle kredi faizini 0 konutta %0.64'e, ikinci elde de %0.74'e çekmesi piyasaya doping oldu. Vatandaşın korona belirsizliğinde ertelediği talep harekete geçti. TAPU verilerine göre 1-27 Haziran'da ülke genelinde 93.704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam sadece 6.658'di. Böylece satıştaki artış 14 kata ulaştı yazıyor. Faiz düşüşü konutun yanı sıra tarla, arsa, iş yeri satışına da yansıdı. 1-27 Haziran'da bu tip taşınmazlarda 284.487 satış oldu. Tüm satışlardan hazineye 1 milyar 966 milyon lirada gelir sağlanmış. Konut satışlarında ilk 5 il şöyleymiş: 1. İstanbul, 2. Ankara, 3. İzmir, 4. Bursa ve 5. Antalya. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Evlat nöbetinde 300 kararlı gün yazıyor. Diyarbakır'daki annelerin PKK'ya karşı oturma eylemi 300. gününe girdi diyor. Eylemin sembolü Hacire annenin bir fotoğrafına yer vermiş Sabah gazetesi. HDP ve PKK'dan evlatlarını isteyen annelerin eylemi teröre direnişte bir milat oldu yazıyor. Yağmur, çamur, kar, kış, terör örgütünün tehditleri, hatta koronavirüs bile onları kararlı eylemlerinden döndüremedi. Diyarbakır'da PKK'nın dağa kaçırdığı evlatları için nöbet tutan ailelerin sayısı 140'ı buldu. 10 ayı geride bırakan direnişte 13 aile evlatlarına kavuştu. HDP önündeki eyleme Türkiye'nin her yanından da destek yağmış. Sabah gazetesinden iki tane kısacık haber aktarmak istiyorum size. İlki şu: baroların korkusu siyasi rantı kaybetmek yazıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Cahit Özkan şöyle demiş: Türkiye'deki baro düzeninin dünyada benzeri yok. Bazı barolar ekonomik ve siyasi rantı kaybetmekten korkuyor demiş. Sabah gazetesi bu haberin ayrıntılarına yer vermiş. Hemen kısacık bir haber daha eklemek istiyorum son olarak Sabah gazetesinden. Şişmansın dediler, şampiyon oldu yazıyor. Keçiören'in gururu Ayşegül Özbege'yi milli sporcu olan babası çocuk yaşta fazla kilolarını atması için güreşe teşvik etmiş. Ayşegül 23 yaşında dünya ikincisi olmuş. Şimdi ise hedefi olimpiyat. Ne kadar güzel bir haber bu da. Sabah gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni güne Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hemen bakalım manşetine. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Bozkır Milliyet gazetesine konuşmuş. Mazlumun tarafıyım demiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan Volkan Bozkır nasıl seçildiğini, Birleşmiş Milletler'de yapacaklarını ve yol haritasını anlatmış. Kısaca aktaralım haberin başını size. 192 ülke seçime katıldı. 3 geçersiz ve 11 çekimser oy dışındaki tüm ülkelerin desteğini alarak 178 oyla seçildim demiş. Bu sonuç bir anlamda sessizlik sürecini kıran ve oy oranımızın düşmesi için kampanya yürüten ülkelere verilmiş en güzel ve güçlü bir cevap oldu diyor. Bu sonuç sayesinde artık görev dönemimde aynı yola tevessül edileceğini sanıyorum demiş. Salgın nedeniyle dünyada birçok ülke ekonomik ve sağlık bakımından zor durumda. Bunlara el uzatacak mekanizma Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'dur. Görevimi yaparken tarafsızlığımı bozacağım çok önemli bir konu var. O da dünyadaki bu mazlum ülkelere Birleşmiş Milletler'in imkanlarının aktarılmasında taraflı olacağım diyor. Evet, Birleşmiş Milletler Kurul Başkanı Bozkır'ın açıklamalarıydı bunlar. Kabinede gündem istihdam paketi diyor Milliyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca hazırlıkları süren istihdam paketinin detaylarıyla Libya ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ele alınacakmış. Ayrıca tartışılan teklif mecliste diyor Milliyet gazetesi. İçişleri Komisyonu'nda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi kabul edildi. Muhalefetin teklifi tehlikeli, her an herkese karşı kullanılabilir, OHA şartları kanunlaştırılıyor, gençlikteki bir hatanın, ananın babanın hatasının çocuğuna ödetilmesi mümkün gibi itirazları var. Sık kullanılan ifade ise fişleme yazıyor Milliyet gazetesinin haberine göre. Almanya'ya ikna ziyareti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmakta direnen Almanya'ya 2 Temmuz'da gidecek. Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmesinden bir gün sonra gerçekleştirilecek seyahate Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip de katılacakmış. Milliyet gazetesinin haberi bu şekilde. Ayrıca dünkü rakamları paylaşalım. Dünkü test sayısı 48.309. Toplam test sayısı ise 3.280.144 oldu bu rakamlarla. Dünkü vaka sayısı 1.356, toplam vaka sayısı ise 197.239 oldu. Dünkü vefat sayısı 15 ve toplam vefat sayısı bu rakamla beraber 5.097 oldu. ABD'ye rapor eleştirisi yazıyor. Dışişleri ABD'nin 2020 insan ticareti raporunu eleştirdi. Rapordaki bulguların terör örgütü PKK-YPG'nin işlediği suçları ortaya koyduğunu vurgulayan bakanlık, raporda Diyarbakır annelerine yer verilmemesi kasıtlı değilse eksikliktir değerlendirmesini yapmış. Ve güzel bir haberle bitirelim Milliyet gazetesini. Aşkın yüzüğü Türk'e gitti yazıyor. Büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1544'te evlendiği İtalyan Maria Getania'ya hediye ettiği yüzüğü Hollanda'daki açık arttırmada Türk İslam tarihi araştırmacısı Doktor Mehmet Tütüncü 9500 euroya satın almış, müzayede de Osmanlı padişahları 2. Abdülhamit ve Abdülaziz'in portreleri de satılmış, ne mutlu bize. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Bakalım manşetine. 300 gündür nöbette yazıyor. Yine aynı konuyu manşetine taşımış Yeni Şafak gazetesi. Bakalım şöyle bir: PKK'nın daha kaçırdığı evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 300. gününe ulaştı. Anne Necibe Çiftçi, çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim dedi. Songül Altıntaş, 300 günün kolay geçmediğini söylese de ilk günkü gibi kararlı, ben evladımı istiyorum demiş. Evet, bu haberin altında şöyle bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. PKK dibi gördü diyor, sadece 21 kişi katılmış. Hemen bakalım bu haberin ayrıntısına. MİT, TSK, jandarma ve emniyet operasyonlarıyla Diyarbakır annelerinin nöbeti terör örgütü PKK'yı tüketti diyor. PKK'ya katılım 2020 yılının ilk 6 ayında 21 kişiye düştü. Bu sayı 2014 yılında 5558'e kadar çıkmıştı. Sayı 2016'da 703, 2017'de 161, 2018'de 136, 2019 yılında 130'du. 2019 yılında 273 kişi ikna edilerek örgütten koparıldı. Güvenlik güçleri çocuklarını ikna etmeleri için 12 binden fazla aileyle görüşüyormuş. Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde şöyle bir haber var. Kamu yararı diye parasını ödemiyor yazıyor. Kamu yararına hizmet alıyormuş. Herkese açık ihaleyle kamu adına iş ve hizmet gören firmalar, belediyelerin hukuk oyunları yüzünden zordaymış. Çöp toplama, çevre temizliği gibi kamu yararına işler yapan firmalara hak edişlerini ödemeyen belediyeler, alacakların icra yoluyla tahsiline de kamu yararına hesap ve personel maaş hesabı gibi aldatmacalarla engel oluyormuş. Sadece kendine yakın iş adamlarına ödeme yapan belediyelere icra daireleri alet oluyor, bankalarsa ikilemde kalıyor, kanun yanlış yorumlandığı için İller Bankası'ndan aktarılan kaynağa da haciz koydurulamadığından hak edişlerini aylarca alamayan firmalar yasal bir düzenleme bekliyormuş. Bu belediyeler kamu yararı konusu şirketlere karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılıyormuş, şirketleri korkutup ihaleye girmesi engelleniyor ve böylece sadece kendi seçtikleri şirketlerin girmesini sağlıyorlar yazıyor. Belediyeler böylece ihaleye fesat karıştırıyorlarmış. Parası olduğu halde kamu yararına hesap oyunuyla borçlarını ödemeyen belediyeler devlete ağır bir faiz yükü yüklüyor. Esenyurt Belediyesi o kötü örneklerden birisi. Hesaplarında 90 milyon lirası olduğu halde borcunu ödemeyen belediye kamuya milyonlarca lira faiz külfeti çıkarıyor yazıyor Yeni Şafak gazetesinin haberine göre. Hafta sonu üniversite sınavı vardı. Hemen hemen tüm gazeteler kısa kısa buna da değinmiş. Yeni Şafak gazetesi de şöyle aktarmış bu haberi. Stres bitti, mutluyuz yazıyor. Üniversite sınavının ikinci adımı olan AYT ve YDT dün sona erdi. 2,5 milyon gencin hayallerindeki üniversite ve bölümü kazanmak için ter döktüğü sınavda baraj puanı bu yıl için 180'den 170'e çekildi. 12. sınıfın ikinci döneminden de soru sorulmadı. Sorular kimine göre zor, kimine kolay geldi. Sınav bittiğinde öğrenciler stresi atlattıkları için mutluydu yazıyor Yeni Şafak gazetesinde. Devam edelim. Erdoğan'ın yanında olmalıyız yazıyor. Şii din adamı Tufeyli'den destek yazıyor. Lübnan Hizbullah'ının ilk genel sekreteri Şii din adamı Supi Tufeyli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'nın istikrarı için çabaladığını söylemiş. Tufeyli, bu nedenle Erdoğan'ın yanında yer almazken Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almamız caiz değildir, doğru da değildir ifadelerini kullanmış. Ayrıca şöyle diyor, Sirte ve Cufra Wagner'den temizlenecekmiş bir fotoğraf paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Tankın üstünde askerler zafer işareti yapıyor. Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Sirte ve El Cufra kentlerinin Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini söylemiş. Kununu, barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız demiş. Macron'un hayalleri suya düştü. Bloomberg dergisi Fransa'nın Libya'nın politikasını ağır bir şekilde eleştirmiş. Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü başlıklı yazıda Libya'da elle tutulur şeyler yapan tek kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dikkat çekilmiş. Yazıya göre Fransa'nın Türkiye'yi esip gürlemesinin nedeni ise savaş şüphelisi Hafter'i desteklediği için kusurlarını örtmek ve enerji rekabetiyle ilgiliymiş. Ve son bir haber Yeni Şafak gazetesinden Ayasofya için karar haftası diyor. 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya için kritik hafta. Danıştay, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını 2 Temmuz'da verecek, kararın duruşmanın yapılacağı Perşembe günü ya da takip eden günlerde açıklanması bekleniyor, yazıyor Yeni Şafak gazetesinde. Son gazetemize Hürriyet gazetesine geçelim. Bakalım manşetine farklı bir konuyu manşetine taşınmış. Hemen paylaşmak istiyorum size. Osman Hoca teftişte yazıyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun haberi bu. İşte Bodrum'un pandemi karnesi diyor. Bodrum'u gezmiş hoca. Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'daydım demiş. Otelleri, plajları, restoranları gezdim. Sizin adınıza pandemi tedbirlerini denetledim diyor. Bakalım Osman Hoca neler yazmış. Otellerde önlemler sıkı diyor. Çok yıldızlı otellerde ciddi bir kontrol var. Daha kapıda başlayan önlemler güneşlenme alanlarında, restoran ve barlarda da istisnasız ve dikkatle uygulanıyor. Hepsi de 10 üzerinden 9'u havada karada hak ediyor diyor. Tatil siteleri de gerekli önlemleri almış. Onlar da 10 üzerinden 8 puanı kapıyor. Beachler ve halka açık plajların pandemi tedbirleri bakımından biraz daha sıkı denetlenmesi lazım. Özellikle akşam saatlerinde müziğin de etkisiyle sosyal mesafe unutuluyor. Bu nedenle 10 üzerinden en fazla 7 veriyorum. Bodrum çarşısında esnaf çok dikkatli ve hazırlıklı. Çarşı pazar notum 10 üzerinden 8 demiş. Bodrum'da iki büyük hastanenin yöneticileriyle de konuştum diyor. Vaka sayıları yok denilecek kadar az. İster sitelerdeki evlerinizde kalın, ister lüks ya da orta halli otellerde konaklayın. Bodrum güvenli ve ciddi bir hazırlıkla sizi bekliyor demiş. Mutlu bir haber Osman Hoca'dan. Alçak saldırı yazıyor Atatürk heykeline. Yunan soykırım merkezi adını kullanan bir kişi Washington'daki Türk Büyükelçiliği rezidansı önündeki Atatürk'ün heykeline çirkin bir saldırı düzenledi. Heykele Atatürk'ü soykırımcı gibi göstermeye yeltenen bir pankart asılmış. Ne yazık ki Türkiye gereğini yapacaktır. Ve son iki haberimiz Hürriyet gazetesinden Ergen'e eskisi gibi pırıl pırıl akacak yazıyor. Hürriyet muhabiri Ömer Erbil 3 yıl önce Ergen'deki kirliliği araştırmış. Kaynağından pırıl pırıl çıkan suyun sanayi atıklarıyla nasıl zifte döndüğüne tanıklık etmişti diyor. İki tane bardak tutuyor elinde Ömer Erbil bir fotoğrafta. Biri evet gerçekten koyu, diğeri çok berrak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı tünel Ergene'yi kurtaracak projenin en önemli bölümüymüş. Ömer Erbil bu projeyle Ergene'nin nasıl yeniden eski berrak günlerine döneceğini yazmış. Arıtma tesislerinde temizlenecek atık su iki büyük tünel ile toplanarak Marmara Denizi'nin ortasına temiz su olarak deşarj edilecekmiş. Ve tatil severlere güzel bir haberle bitirelim gazete manşetlerini. Karavanlar kapış kapışmış. Salgınla birlikte karavan turizmine talep artınca birçok firma harekete geçmiş. Uluslararası araç kiralama şirketleri karavana ağırlık vermeye başlamış. Aynı şekilde akaryakıt firmaları da karavan dostu ürünler için çalışmalar yapıyormuş. Son 15 yılda Türkiye'de sadece 5000 adet karavan üretilmiş ve sahipliği 10-15 bin karavan vardı yazıyor. Hürriyet gazetesinin haberi de bu şekildeydi. Gazetelerden aktaracaklarımız bu şekildeydi. Yeni gün devam ediyor.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Yiğitcan Karatepe telefon attığımızda. Yiğitcan Bey merhaba.
Merhabalar.
Günaydın, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen size soruyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
29 Haziran Pazartesi günü yeni hafta yoğun bir gündemle başladı. Beştepe'de kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörle mücadele ve koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Hafta içine yönelik Pençe Kaplan Harekatı'ndaki son durumda bu toplantıda değerlendirilecek. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ve kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili çalışmalara gelinen son aşamada gözden geçirilecek. Öte yandan bugün meclis de yoğun. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN Güneydoğu Asya Ulusal Birliği Dönem Başkanı, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İcbal ve ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek. Bu toplantı da mecliste gerçekleşecek saat 15'te. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de muhalefet partilerin milletvekillerinin basın toplantıları olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bugün MYK var. Merkez Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferansla toplanacak. 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay için hazırlıklar konuşulacak. CHP tarihinde ilk kez açıklanacak açık havada yapılacak kurultaya koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak ve bu toplantıda da kurultaya ilişkin tüm ayrıntılar değerlendirilecek. FETÖ'ye yönelik de 15 Temmuz darbe girişimi davaları yine bugün devam ediyor. Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde hem Akıncı Üssü davası hem de muhafız alayı davaları devam ediyor olacak. Biz de tüm bu gelişmeleri takip edip aktarmaya devam ediyor olacağız. Zeynep'in sözü tekrar size bırakalım.
TRT muhabiri Yiğitcan Karatepe'ye çok teşekkür ediyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Yeni Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı telefon attığımızda. Merhaba Sayın Pazarcı.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Pazarcı, yoğun bir gündem var aslında. Hafta sonu üniversite sınavları oldu. Ne yazık ki depremlerle sarsılıyoruz. Evet, ayrıca faizler indi, konut satışları patladı. Gündemimiz çok yoğun. Dilerseniz konut satışlarıyla başlayalım. Sizin yorumunuz nedir? 14 kat arttı çünkü hemen hemen tüm gazeteler bu konuyu manşetine taşımış çünkü.
Bana son derece cazip imkanlar sağladılar. Ancak testreci eğer hallederse test geri dönüyor. Kendi sesimi kendim dinliyorum.
Evet.
O arada konuşmaya devam edelim.
Hemen uyaralım. Teknik evet. Masamızı kendi sesini duyuyor. Evet. Emin Bey.
Evet, şimdi biraz evet. biraz daha düzeldi ama yine de sesimi duyuyorum.
Evet.
Tabii bu cazip imkanlar sunuldu insanlara. İnsanlar da bu imkanları değerlendirdiler. Yani son derece düşük faizlerle ve uzun vadeli ödemesiz, bir bölümü ödemesiz faizler sağlandı ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük imkanlar sunuldu. Onu değerlendiriyorlar. Yani son derece doğaldır. İnsanlar cazip imkanları buldukları zaman değerlendiriyorlar. Konu satışları böylece patladı.
Evet, üniversite sınavında nasıl geçti? Biraz zor yorumları yapılıyor. Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir pandemi sürecinde?
Bakın şimdi çalışana her şey kolay, çalışmayana da her şey zor. Ben bu her iki sınavda da LGS'de de üniversite sınavında da iki tane oğlum var. Biri LGS'ye girdi, diğeri üniversite sınavına girdi. Bizzat izleme imkanı buldum. LGS'de sorular son derece zordu. Ama benim oğlum çıktığı zaman işte bir tane boş, bir tane de yanlış olduğunu söyledi. Çalışmıştı, çalışmanın karşılığını aldı. Bu üniversite sınavına bakıyoruz. Üniversite sınavında da işte kimi zor diyor, kimi kolay diyor ama yine benim diğer oğlum mezuna kalmıştı. Geçen sene puanını beğenmedi. Tercih yapmadı. Bu sene yeniden girdi. Onun değerlendirmesi de geçen seneye göre daha kolaydı diyor. Tabii daha tecrübe kazandı, daha fazla çalıştı. Onunki de iyi geçti. Şunu söylemek mümkün. Eğer siz konulara vakıf olursanız, meseleyi gayet iyi bilirseniz değerlendirmeniz de farklı oluyor. Ama konulara vakıf değilseniz, size en kolay soruları bile sorsalar zor değerlendirmesini yaparsınız. Tabii şunu söylemek lazım. Yani herkes bir emek sarf etti. Bütün gençler işte bir süre çalıştılar. Kimi fazla çalıştı, kimi az çalıştı. Dileriz çalışanın emekleri zayi olmaz. Hayırlı bir sonuç alır. Bekleyeceğiz. Ama şunu söylemek mümkün. LGS'de puanlar düşecek. Öyle görünüyor. Ama üniversite sınavında da çok fazla bir değişiklik olmayacak. Yani geçen seneki puanlar hemen hemen benzer şekilde sonuçlanacak. O geçen seneki puanlardan farklı aşağı düşme veya yükselme olmayacak gibi görünüyor. Nasıl görünüyor? Dışarı çıkanların verdikleri cevaplardan tabii ne kadar doğru cevap verdiler, ne dediler onları da bilemiyoruz. Ama yani sonuçta işte şunu söylemek mümkün. Bakın yani bir senelik çalışmayı siz bir güne sığdırarak çocukların hayatına yön vermeye çalışıyorsunuz. Bana göre yanlış. Yani kimin ateşi yükselebilir, kiminin orada ne bileyim sıkışır, tuvalete gitmeye ihtiyacı olabilir, kiminin başka bir arızası olabilir. Yani bir güne sığdırarak çok sağlıklı sonuç alınamaz diye başından beri düşünüyorum ben, ama sistem bu. İşte sistemde de iyi olan öne geçiyor, ama tabii istisnalar, ufak tefek istisnalarla da iyi de olsa bazen aksilikler üst üste geliyor. Sonuç alamıyor. Benim yapacağım değerlendirme bu.
Evet, oğlunuza da, her iki oğlunuza da güzel puanlar diliyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, evlat nöbetini soralım. Emin Bey, size evlat nöbetinde 300. gündü çünkü PKK'ya karşı oturma eyleminde Diyarbakır annelerinin. Bu haberin önemi nedir? Bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek?
Ya annelerin ve babaların, yani ebeveynlerin verdikleri cevaplara bakılırsa, bu süreç sonuç alana kadar devam edecek. Ama ben biraz daha farklı bir noktadan yaklaşmak istiyorum. Şimdi bunlar evlatları kaçırılan, daha götürülen aileler. Uzun süreden beri bir mücadele veriyorlar ve sonuç alanlar da oldu işlerinde, biliyorsunuz, yavrularına kavuşanlar da oldu. Ama bence bunu genişletmek lazım, pek çok alana genişletmek lazım. Şimdi bunlar çocuklarının peşindeler, ama çocuklarının peşinde olması gereken başka aileler de var. Bakın şimdi ametemlerin önünde, yani uyuşturucuya müptelası olan gençler, bunlarla savaşan ametemlerin önünde de pek çok aileler var. Bunlar da, ben zaman zaman gittim, bazı çocukların peşine de düştüm. Bunların çektiği o sıkıntıyı, sefaleti orada bizzat gördüm. Şimdi bakın, PKK denen terör örgütü sadece çocukları kaçırmıyor, sadece çocuk savaşçıları, insanlık suçları işlemiyor. Başka bir şey daha yapılıyor. Peş peşe son zamanlarda görüyoruz, çok ciddi miktarda uyuşturucu ya da uyarıcı bir takım maddeler yakalanıyor. Ve bunların da sevkini, Türkiye'de dağıtımını yapan yine aynı terör örgütü. Yani bunlar organize ediyorlar, bunlar yapıyorlar. Bence buralarda da artık duyarlılık gösterilmesi lazım. Yani bu terör örgütünün çocuklarımızı, yavrularımızı zehirlemesine ciddi bir tepki göstermek gerekir. Yani çok alanda bunlarla mücadele edilirse sonuç daha rahat alınır diye düşünüyorum. Ve tabii şöyle bir gelişme de var ki, o da bu annelerin ve hepimizin aslında lehine, hepimizin çocukları var. Terör örgütü içeride ciddi anlamda darbeydi ve dışarıda da işte pençe harekatları devam ediyor. Orada da darbelenme sürüyor. O açıdan eskisi kadar güçlü değiller, eskisi kadar böyle büyük suçlar işleyemiyorlar. Ve Türkiye'de de toplumsal duyarlılık, işte evlat nöbetleri gibi bir takım olaylar geliştiği için ben sonuçlarına umutluyum. Allah kolaylık versin diyorum bu ailelere.
Evet Sayın Pazarcı, biraz turizm konuşalım istiyorum. Çünkü çok beklentiler var bu sektörde, özellikle Temmuz ayı için. Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek 2 Temmuz'da. Peki İngiltere'den, Almanya'dan gelecekler mi? Temmuz ayında neler olacak? Pandemi sürecinde nasıl gelişmeler yaşanacak turizmde?
Valla tabii şunu başlangıçta söylemek lazım. Bu salgın süreci herkes de olduğu gibi turizmi vuracak. Yani burada eski seneler gibi çok ciddi turizm patlamaları yaşanmayacak. Yani turizm gelirlerinde ciddi anlamda gerilemeler olacak. Nitekim işte her iki bakan, Dışişleri ve Kültür Bakanları Almanya'ya gidiyorlar. Bu Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların, seyahat ajanslarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için uğraşıyorlar. Bu da şunu gösteriyor, yani ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya turizm sektörü. Bir de tabii sadece bu kısıtlamalar değil, onun dışında insanların kendi kısıtlamaları rol oynayacak. Yani şimdi eskisi kadar rahat hareket edemeyecek. Belki bu sene turizmi erteleyecek bir takım insanlar, çünkü ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Yani bu Türkiye için değil, dünyanın her tarafı için geçerli bir salgından bahsediyoruz. Pandemi denilen dünyayı saran bir salgından bahsediyoruz. O açıdan tabii ciddi bir mücadele veriyor Türk turizm sektörü de. İşte iki bakanın belki Avrupa seyahatleri de bu şekilde değerlendirilebilir. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz ve turist gelmesi için için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir de işin gerçeği var, sağlığın gerçeği var. Yani bu sene inşallah çok büyük zararlarla kapatmayız, çok büyük sıkıntılarla kapatmayız. Çünkü salgın Türk turizmini etkileyecek, dünya turizmini etkileyecek gibi.
Evet Sayın Pazarcı, son olarak şunu sormak istiyorum. Bugün kabine toplantısı olacak. Bir istihdam paketi konuşulacak. Bununla ilgili detayları soralım size. Ne gibi bir bu toplantıdan ne gibi bir sonuç çıkacak istihdamla ilgili?
Şimdi bakın, zaten bu şey sürecinde, salgın sürecinde sürekli olarak bir takım paketler ortaya konuldu. Biraz önce de siz belirttiniz. Bu da işte konut sektöründeki konut patlamasının yaşanmasının altyapısı oluşturuldu. Burada sektörün önü açıldı. Onun dışında da bu süreçten mümkün olduğu kadar az zarar görerek çeşitli sosyal kesimlerin, çeşitli toplum kesimlerinin çıkması için elden gelen yapılıyor. İşte bakanlık burada da çeşitli istihdamı arttıracak, işsizliğin önüne geçecek çeşitli tedbirler alacak. Bunlar açıklanacak ve şunu da söylemek mümkün. Dünyanın diğer ülkelerine baktığımız zaman biz bu süreci en az hasarlı atlatacak ülkelerden biri olarak görmüyoruz. Dileriz tabii çok daha büyük sıkıntılar karşı karşıya kalmayız. Ekonominin önü açılmaya, vatandaşı rahatlatmaya çalışan bir takım adımlar atılıyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nda da işte yapılan ön çalışmalar sunulacak. İşte nerede ne yapılabilir, nerede istihdamı arttırmak için hangi tedbirler alınabilir, belki SGK primleriyle ilgili bir takım gelişmeler olacak, belki başka bir takım teşvikler gelecek. Yani halkı bu süreçten mümkün olduğu kadar az zararla çıkarmak için Bakanlar Kurulu çalışmalar yapıyor. Bunun sonucunda da bugün de yeni bir gelişme bekleyebiliriz.
Evet, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'ya çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Programımızın son bölümünde yine bir telefon bağlantımız var. Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı telefon hattımızda. Sayın Yazıcı, sesim geliyor mu?
Evet.
Günaydın, iyi çalışmalar.
Günaydın,
diyoruz.
İyi sabahlar.
Çok sağ olun. Hemen başlayalım dilerseniz Erdinç Bey, Libya ile başlayalım. Libya'yı soracağız size. Libya'da darbeci Hafter'in sahada arka arkaya bozguna uğraması üzerine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye karşı Fransa'ya bir dayanışma mesajı vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Yunanistan arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye'ye ilişkin neler konuşuldu? Detaylarını soralım size hemen.
Yani bunlar sır değil, olsa da bir süreç var. Fotoğraf net. Özellikle İtalya'nın son dönemde Trablus hükümetine Türkiye'ye daha yakın durması, işbirliği zeminin kuvvetlendirilmiş olması, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmek istenen projenin büyük çapta akamete uğramasına sebep olmuştu. Hatırlayalım, birkaç ay önce Atina'da böyle bir zirve yapılmıştı. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgazın konsorsiyumun çıkaracağı petrol ve doğalgazın İtalya'ya Yunanistan üzerinden ulaştırması ile ilgili. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu kaos ortamında İtalya böyle maceralara girmek yerine Libya'daki petrolün ki Libya biliyorsunuz son derece yakın bir mesafe şeye İtalya'ya Libya'yla iyi ilişkiler kurarak buradaki petrolü kullanmak ve buradaki stratejik pozisyonunu ve şeylerini ne derler çıkarlarını optimize etmek açısından bir pozisyon değişikliği söz konusu. Bu aynı zamanda Avrupa'da da ciddi bir şeye yarılmaya sebep olmuş durumda. Fransa'nın rahatsızlığı biraz o. Dikkat edelim Libya konusunda ortaklaşa bir tutum olmakta Avrupa Birliği büyük zorluk çekiyor. Bunun sebebi gayet açık. Çünkü Fransa net bir şekilde Hafter güçlerini desteklerken ciddi bir silah teçhizatı yardımı yaparken sahada ciddi olarak Rusya ile birlikte varken işleri koordine ederken sizin aktardığınız gibi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile de işbirliği içinde ki Mısır'dır asıl operasyonun üssü burada burada ciddi bir şekilde Türkiye muhalif ve Trabzon hükümetine muhalif bir yerde duruyor. Fransa işte burada Avrupa Birliği ortak bir karar almakta zorlanıyor. Nihayet bu şeyin Almanya'nın flu fotoğrafını da bunun üzerinden okumakta yarar var. Çünkü Fransa'nın İtalya'nın ayrı tercihler yapması Avrupa Birliği'nin ortak bir fotoğraf içine girmesini zorlaştırıyor. Zaten öyle anlaşılıyor ki Hafter'in akşam sabah bu savaşı kazanacağına ve Libya'ya oturacağına dair öngörü üzerinde yapılmış hesaplardı bunların çoğu. Fransa başta olmak üzere evet, bu hesapların.
Hemen onu soralım. Rusya'nın da Hafter'e yönelik desteği artıyor. Son durum nedir Libya'da?
Yani ciddi bir şekilde son özellikle 15 gün içerisinde Rus paralı askerlerinin ciddi olarak ve ekipmanlarının bölgeye indirildiği, Cufra'ya indirildiğine dair Sitre ve Cufra'da ciddi yığınak yapıldığına dair haberler geliyor. Nihayet bununla ilgili Trablus hükümetinin sözcüsü ve askeri sözcüsü de açıklamalar yaptı. Bundan çok tedirgin olduklarını artık Sitre Cufra hattının temizlenmesinden başka hiçbir çıkar yol kalmadığını açıkladı iki gün önce. Yani dolayısıyla sahada şartlar ciddi olarak ağırlaşmış durumda. Ve bunun gerginliği diplomasiye, uluslararası siyasete de yansıyor. Aslında sizinle konuştuğumuz mevzu bu. Ya eğer Trablus hükümeti Türkiye'nin desteğinde eğer bu Cufra Sitre hattını alırsa ve petrol bölgelerine dayanırsa Libya petrollerinin %65'ini toplam çıkaran bu petrol hilali bölgesi bütün hesapları alt üst eder. Yani çünkü karşımızdaki güçler Hafter, darbeci Hafter'in etrafında profesyonel sağdan soldan topladıkları paralı askerlerle burayı savunmaya çalışıyorlar. Savunma sebepleri de gayet açık. Buradaki stratejik konum ve petrol bölgesinin elde tutulması ile ilgili son bir hamle. Şimdi burada kalabilecekler mi? Yoksa bölgeyi kaybedecekler mi Trablus hükümetine ve Türkiye'ye? Yani aslında kıyamet buradan kopuyor. Ve ateşkes çağrıları hatırlayalım. Geçen ay içinde birkaç kez ateşkes çağrısı yaptı. Masaya ateşkese davet ediyorlar Trablus hükümetini. Yani aslında korku burada Sitre'de kaybettikleri andan itibaren, Cufra ve Sitre hattında kaybettikleri andan itibaren büyük çapta Libya'daki iç savaşın sönümlenmesinin başlangıcına geleceğiz. Çünkü gerisinde durmakta son derece zorlanacaklar. Yani son direniş diyebiliriz buna, bu olan bitenlere son direniş diyebiliriz. Fakat diğer tarafta bu gelişmelerin Fransa iç siyasetiyle de ilgili olduğunun altını çizelim. Çünkü yerel seçimleri biliyorsunuz büyük ölçüde kaybetti Macron zaten önemli bir siyasi güç kaybı içerisinde, zaten kendisi çok özel koşullarda siyasetçi bile değil, bir teknisyen, teknokratken seçildi, cumhurbaşkanı olmuştu. Fransa geleneği içinde çok da fazla rastlanmayan, baştan beri yürüttüğü siyasetlerle toplum arasında ciddi bir sorun oluştu. Sarı Yelekler Hareketi'nde olduğu gibi büyük toplumsal tepkilere dönüştü hadiseler. Yani dolayısıyla Fransa aslında içeride Macron siyasetinin içeriği toparlayamamasının zorluğunu, daha doğrusu ortaya çıkardığı güçlükleri dış politikada atak davranarak dengelemeye dönük bir siyaset takip ettiğini zaten bir süredir net bir şekilde görüyoruz. NATO'ya karşı tavrı, Avrupa Birliği içerisinde daha kuvvetli bir inisiyatif almaya dönük tavrı, Suriye'de nihayet Libya'da ortaya koyduğu bu tutum, aslında şahsi kanaatim evet, Fransa sonunda emperyal bir kültürden geliyor. Buralara eski sömürgeleri vesaire olarak bakıyorlar, Afrika, Orta Doğu olanına. Buradan kalmalı bir nostaljik yaklaşımları söz konusu olabilir. Buna bir itirazımız yok. Fakat bu konjonktürde ağırlıklı olarak Fransa'nın tutumunun Fransa içindeki politik koşullarla, dengelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ez cümle bunun bir önemi yok. Esas itibariyle Cufra Sitre hattındaki çatışma büyük çapta bu bölgede Fransa'nın da Rusya'nın da geleceğini belirleyecek diye düşünüyorum.
Sayın yazıcı, vaktimiz kısıtlı. Son 5 dakikamız. Şu konuya da değinmek istiyorum hemen. Hindistan'la Çin sınırında neler oluyor onu soralım. Çünkü Hindistan'ın Çin sınırına füze savunma sistemi yerleştirmesi yine gerilimi tırmandırdı. Bundan sonra neler yaşanacak, neler bekliyoruz?
Ya biliyorsunuz Çin'i dengeleyebilmek ve kontrol altına alabilmek bakımından aslında Amerikalıların çabaları uzun zamana yayılıyor. Böyle o Asya'daki pek çok istikrarsızlığın temelinde ilgili ülkelerde dizayn etme çabası yer alıyor Amerika'nın. Yani o, dolayısıyla biliyorsunuz Asya'da önemli sayılabilecek bir ilişkisi söz konusu Amerika'nın Hindistan'la. Dolayısıyla tahmin ediyorum Çin'i ciddi olarak dengeleyebilme ve bu dönemde biliyorsunuz ciddi bir Çin'e karşı tutum söz konusu Amerika'da. Bu kıskacı daha da kuvvetlendirmeye dönük hamleleri içerisinde bu çatışma da imkanlardan birisi olarak kullanılacaktır Amerika tarafından. İster bu çatışma gerginlik doğal olsun, isterse yapay provokatif bir gerginlik olsun. Bu nevi gerginlikler bölgede biliyorsunuz Hindistan'la Pakistan arasında, Hindistan'la Çin arasında zaman zaman oluyor lokal düzeyde. Tabii bunun bölgesel bir çatışmaya dönüşme ihtimali bugün için çok söz konusu değil. Lokal düzeyde kalacak. Fakat hatırlayalım, Amerika'nın özellikle bu kuşak yol projesi üzerinden Asya'da ve Afrika'da edinmek istediği güç ve pozisyona karşı Çin'in lokal düzeyde yaptığı dizaynlar ve ürettikleri hassasiyetler var. İşte özellikle hatırlayalım, geçen haftalarda Amerikan Dışişleri Bakanı İsrail'de yaptığı görüşmelerde bunun altını özellikle çizdi. İsrail'in özellikle Çin'e karşı yakınlaşmasından duyulan rahatsızlık, işte bu bahsedilen kuşak yol projesindeki son limanlardan birinin İsrail Haifa limanı olması vesaire. Bütün bunlar Amerikan siyaseti açısından Çin'e dönük olarak hassas konular ve rahatsızlık uyandırıyor. Dolayısıyla yani sadece Hindistan-Çin sınırında değil, Çin'in bir temas alanı içerisinde yer alan ülkelerde ve sınırlarda bu süreçlere müdahil olan bir Amerika'nın varlığından söz etmek gerekiyor. Bir de bu tip şeyler eğer provokatif olarak, yapay olarak üretiliyorsa bir miktar da kürede, özellikle küresel düzeyde bir miktar da Amerikan iç siyasetinin dinamikleriyle de anlamak, aramak gerekiyor. Yani şimdi Trump'ın yakında Kasım ayında yapılacak seçimlere dönük elindeki imkanlar oldukça daralmış durumda. O daralan imkanlar içerisinde en önemli argümanlarından birisi Çin'e karşı yürüttüğü bu şeyin, sert tavrın sürdürülmesi. Yani iç kamuoyunda ancak bu Çin'e karşı mücadeleyi Trump yürütür algısını inşa etmek. Bir de hatırlayalım, yine geçen hafta ve son haftalarda Rusya'ya karşı çıkışları yoğunlaştı. Amerikan siyasetçilerinin özellikle de şeydeki Afrika'da ve Asya'daki askeri temsilcilerinin. Yani burada da yine Rusya'ya karşı iç kamuoyundaki hassasiyeti kullanmaya dönük bir eğilim görüyorum açıkçası Trump siyasetinin bir parçası olarak. Oysa dengeler içinde bir sürü kendi iç dengeleri var meselenin diyelim. Biliyoruz ki Çin'e karşı zaman zaman Rusya'yı da kullanmaya çalıştığı, hatta Rusya'ya yer yer alan açtığına dair Orta Doğu'da ve Afrika'da iddialar da var Amerikan siyasetinin. Yani oldukça karmaşık bir siyaset. Bu yeniden Çin Hindistan gerilimine dönersek evet karşılıklı meydan okumalar. Ama öyle anlaşılıyor ki bu çatışma lokal düzeyde kalacak bir çatışma niteliğinde.
Evet, akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı'ya paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz ve yeni günün sonuna geldik bugün de. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.